Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Erkam Radyo'da Kalbin Frekansı'nda Genç Zamanı programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütü Arslan'la abimizle olan birlikteliğimize bu hafta da Rabbimiz vesile etti, Rabbimiz nasip etti, başlamış olduk. Abi hoş geldiniz, iyi akşamlar.
Hoş bulduk, sefa bulduk Salih'cim. Hayırlı programlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz yarın bir seçim var. Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Türkiye genelinde bir seçim. Hem belediye seçimleri, hem büyükşehir il seçimleri, hem de mahalle muhtarları seçimlerini kapsayan bir seçim olacak yarın. Bu seçimle alakalı çok şey konuşuldu, çok şey yazıldı, çok haber dolaştı. Siyasiler bununla alakalı propagandalarını, paylaşımlarını, projelerini aktardı. Tam böyle birkaç saat kalmışken aslında, hani saatler kalmışken seçime, biz de Genç Zamanında bu akşam inşallah bununla alakalı bazı değerlendirmeleri paylaşacağız, ama herhangi bir propaganda veya herhangi bir, hani şuraya işaret ederek değil belki, ama Lütfü abinin bazı değerlendirmeleriyle siz zaten bazı konular hakkında ya da neyi seçebileceğimiz hakkında, özellikle ilk defa oy kullanacak arkadaşlarımız, o ilk oy hareketi diye hatta böyle lanse edilen bir proje de vardı. Bizim de bugün ilk oy hareketimizi sizlere aktarmış olacağız Lütfü abiden sizlere. İnşallah böyle bir niyetle Lütfü abi, ben kendi meramımı arz etmiş oldum.
Ya bizim zaten Salih'cim böyle bir herhangi bir politik yönlendirmemiz de olamaz. Biz daha farklı bir sahikle konuşuyoruz. Farklı çerçeveden bakıyoruz. Biz Genç Dergisi'nde mesela böyle bir şey yapmıştık. Kapak yapmıştık. Tam seçim arefesine denk geliyordu. Böyle o sayı çıktığı anda, şimdi herhangi bir sayı hazırlığı yaparken şunu düşünüyoruz. Yani bu dergi insanların eline geçtiğinde ne konuşulur, ne konuşulmalıdır. Ne konuşuluru dikkate almazsanız açığa düşersiniz.
Evet.
Ne konuşulmalıdır noktasında kendinize ait bir gündemi teklif etmezseniz o zaman da bir iddianız kalmaz. Dolayısıyla bir ikisinin arasını bulma meselesidir dergicilik aslında. Bu bağlamda da biz şöyle bir ifade kullanmıştık. Seni seçiyoruz. Yani biz seni seçiyoruz. Herkes sana talip. Biz de sana talibiz, ama biz seni seçtik yani genç olarak. Hangi anlamda? Gelecek seni bekliyor. Sen o noktada hazır olman gerekiyor. Bu bir oy meselesi değildir. Bu efendim bir ufuk meselesidir. Bu vizyon meselesidir. Gayeyi hayali tespit etme meselesidir. Ontolojik anlamda nerede durduğunu tespit meselesidir. O tespitin sana yüklediği bir takım yükümlülükler vardır. Haddi zatında buradaki en temel belki mesaj da Salih'cim, yine öyle bir yazımız vardı Genç Dergisi'nde. Hak yok, vazife var meselesidir. Herkesin hakkını aradığı yerde sen vazifeni ara kardeşim demiştik yine biz bir evet. Çağrımızda. Çünkü herkesin hak dediği yerde vazifeyi kim yapacak yani? Hakkını arayanlar çok, vazifesini arayan maalesef fazla yok. Vazifesini aramak nasıl bir duygudur? Ya ben bu dünyaya niye geldim? Yani bir takım şeyleri hakikaten meccanen almışım. Herhangi bir bedel ödemeden, herhangi bir efendim çileye katlanmadan bana verilmiş bir kurgu var, bir algoritma var, bir fabrika ayarı var. Bu fabrika ayarının gerektirdiği belli bir takım görevler var acaba, var değil mi? Bunu düşünüp de böyle yola düştüğüm zaman, işte o zaman haktan daha ziyade vazifemin öne çıktığını göreceğim. Vazifemi öne çıkartırsam da zaten hakkımı da alacak bir ortam kendiliğinden sağlanacak diye doğrusu biz böyle ümit ettik ve düşündük. Biz Allah'tan, Rabbimizden yarınki seçimlerin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu bir efendim son tahlilde mahalli seçimdir. Aslında biz şehirlerimize emin insanlar seçiyoruz.
Evet.
Şehri emin demişler. Yani emanetin kendisine tevdi edileceği, şehrin kendisinin yönetiminin tevdi edileceği bir insan seçiyoruz. Ama bizde hiç bu işler böyle tırnak içinde şey olmamıştır. Hani böyle sıradan rutin olmamıştır. Amerika'da seçim olur mesela. İnsanlar haberi bile olmaz. Katılım oranları da %50'leri zor bulur yani. Bizde %85'lik son seçim katılımı insanların bu işleri ciddiye aldığını gösterir. Hep böyle bir hayat memat meselesi haline gelmiştir. Bu bizim bulunduğumuz coğrafyayla da alakalı bir şeydir. Bizim haleti ruhiyemizle de alakalı bir şeydir. Bize efendim önemseyenlerle de alakalı bir şeydir. Bizi önemsiz hale getirmek isteyenlerle de alakalı bir şeydir. Son tahlilde buradaki hiçbir hadise böyle sıradan efendim bayağı rutin hale gelemez yani. Biz hep böyle bir bıçak sırtında yaşayacağız.
Bir kaotiklik var değil mi?
Anadolu böyle olacak. Evet. Yani şeyi yok. Orta Doğu da böyle olacak. Niye? Çünkü burası herkesin gözünün olduğu yerlerdir. Tarih buradan başlamış. Muhtemelen tarih yine burada sona erecek. Dolayısıyla burada birilerinin hep böyle hesabı olacak. Şimdi Ayasofya,
evet,
müze, camiye çevirelim diye son dönemde bir hamle oldu. Bilmem neredeki Sırp papaz çıkıyor diyor ki işte bunun diyor her iki diyor dinin de diyor mensuplarının ibadet edileceği bir forma bürünmesi gerekir. Şimdi ya elin Sırp'ından buna ne diyemiyorsun işte bunu.
Evet.
Hakikaten sana ne kardeşim, ama yok öyle değil işte yani. O adam şöyle düşünüyor, orada benim de hesabım var, benim de hakkım var. Ondan sonra Bizans, Roma,
evet, evet,
biz beri
evet.
taraftaki Protestanlar, Katolikler, Ortodokslar, yani İstanbul, yani 1453'te zulüm başladı diyenlerin burayla ilgili efendim çok net, açık ve sade bir planları var. İşte Yeni Zelanda saldırısında gördük Salihciğim.
Evet.
Yani şimdi burada nasıl bir seçim normal hale gelebilir ki yani? Şimdi beka meselesi mi değil mi diye tartışılıyordu. Bir abimizin çok sevdiğim bir sözü var. Bizim diyor beka meselemiz yoktur, fena meselemiz vardır diyor. Biz fani olmak için, yani faniyiz zaten, fenaya ermek için uğraşıyoruz. Beka olan, baki olan Allah'tır. Ama o beka meselesi gerçekten bu topraklarda, bu toprakların İslam ve Müslümanlıkla mamur bir şekilde kalabilmesi için verilen mücadelenin ismidir. Eğer bu mücadele böyle bir efendim coğrafyada netamesiz, gül dikensiz, yani dikensiz gül bahçesi gibi devam edecekse böyle bir sorun olmaz. Ama olmayacaksa, ki biz onu biliyoruz olmayacağını, burada hep bir beka meselesi. Yani burada bu topraklarda biz mi devam edeceğiz, yoksa bu topraklara göz dikenler bir gün gelip tekrar o Endülüs'te hesabı gördükleri gibi burada da hesabı görme beklentisi içerisinde mi olacaklar? Böyle bir mesele varsa, hı hı, beka meselesi hep olur kardeşim. Olmuştur, olacaktır. Dolayısıyla biz burada muhtar seçimi bile olsa, hı hı, onu hep bu zaviyeden değerlendirmek zorundayız. Yani muhtar seçimi bile olsa muhtara bakarız. Yani efendim işte bu şuraya park açacak, şuraya şunu yapacak, buraya bunu yapacak. Peki güzel de buralarla ilgili o temel, evet, bakış açısına sahip mi değil mi o muhtar?
Evet.
Yani son tahlilde, bak son tahlilde, evet, gelir orada bir tane senin açtığın parkta bir yerde bir stand açayım ben, şunu dağıtayım diye bir şirket gelir. Sen ona izin verirsin, bakarsın ki neler neler oluyormuş. Evet. Nelerin kuklasını sen oraya davet etmişsin ve neye alet olmuşsun farkında olmazsın.
Abi bu dediğiniz hakikaten çok doğru ve buna yani katılmayan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde bu çok var. Belki sizin de bahsettiğiniz gibi yurt dışında, başka ülkelerde böyle bir tablo yok, ama bizde gelen direkt kendi anlayışını hemen ideolojik olarak özellikle hemen yansıtıyor. Yani mesela kimse şunu yapmıyor. Ben buraya işte belediye başkanıyım, ben muhtarım, hizmet etmeye geldim, yol yapacağım, şunu yapacağım la sınırlamıyor. Mesela ne yapıyor? Ben hiç unutmuyorum abi. Ben Maltepe'de doğup büyüdüm. İstanbul Maltepe'de. Oranın belediye başkanı bir partidendi. Oraya bir büyük bir kültür merkezi yaptılar. Çok büyük bir kültür merkezi. Böyle şatafatlı falan. İsmine de İstiklal Şairimizin adını vereceklerdi. Adını falan koydular. Tam o sıra seçim oldu. Yerel seçim. O parti
Maltepe
kaybetti.
El değiştirdi.
Maltepe el değiştirdi. Tak, kültür merkezi adı değişti. Ya şimdi diyorum ki, evet, abi bak yani İstiklal Şairimiz, herkesin kabul ettiği, ders kitaplarımızın girişinde İstiklal Marşımız var. Yani herkesin kabul ettiği bir isim aslında. Ama işte siz dediniz ya abi, değil yani. Herkesin kabul ettiği bir isim değil. Ona bile o işte İstiklal Şairimizin, Mehmet Akif Ersoy'un İslami kimliğinin de ön planda olmasından dolayı alttan alta, hani Osmanlı'ya nasıl biz Osmanlı'nın devamı değiliz diyenler var Türkiye'de. Ona karşı da bir olumsuz yargı var. Onu da orada görmüş oldum yani kendi adıma.
Evet. Yani şu aslında şu işin özü şu Salihciğim. Bizde en temel meseleye dair bir görüş ayrılığı var. En temel mesele nedir? O da şudur. Bu topraklarda biz olarak mı kalacağız? Yoksa bu toprakları kendi hakları olarak görenlerin istediği bir formatta mı kalacağız? Mesele bu kadar açık ve nettir yani. İki kutup var yani. Bir tarafta ya ben burada ezan sesleri altında Anadolu İslamlaşmış, buraları İslam yapan dedelerimin, ecdadımın, aziz ahfadın olarak bir efendim kendim olarak yaşamak istiyorum diyenler, öbür tarafta da hayır kardeşim biz kendimiz olarak değil, tam tersi çağdaşlık dedikleri, işte o efendim modernlik dedikleri, yani dünya ülkeleriyle bütünleşmek, küreselleşmek falan filan tarzındaki o haleti ruhiye içerisinde bir efendim güya barış içerisinde yaşayarak onlara benzeme telaşı içerisinde ayrı bir kutup. Şimdi bu iki kutbun arasındaki mücadele zaten ta baştan beri devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek muhtemelen. O yüzden çok şaşırtıcı değil yani. Böyle bir kültür merkezine onun değil de bunun isminin veriliyor olması.
Tabii bu zaten karşılıklı abi. Yani hani o parti değil diğer parti gelse o da kendi şeyini uyguluyor. Ben hani benim bahsetmek istediğim bizde böyle bir sistem devamlılığından ziyade aslında her gelen yeni bir şeyle geldiği için kendi rüzgarına getirdiği için bu sefer başka sıkıntılar da olabiliyor. Yani çok da iyi değil aslında bence o açıdan. Ya bunu işte mevcut eğitim sistemimizi biz sizle defalarca burada aslında dile getirmiştik yani. Çok sistemin değişmesinin nasıl bir sıkıntıya yol açtığını konuşmuştuk burada. Yani bu da bunun bir şeyi. Ya çünkü biz ortaya gerçekten bir yol koyup o yolda ilerlemek varken biz genelde o yolu böyle kendi şeklimize göre, kendi anlayışımıza göre tekrar revize edelim, tekrar değiştirelim ve üzerine böyle bazı dayatmalar ekleyelim. Yani şöyle bir şey var abi. Bazı mahalleler var Türkiye'de hala. Mahallede cami yok mesela. Yani camisiz mahalle var yani Türkiye'de.
Ama... Hayır, bu yeni özellikle yapılan siteler.
Evet.
Hele hele kentsel dönüşümle işte efendim kendilerine daire verilecek olan mahallelerdeki sakinlerin o eski üç katlık, iki katlı ya da diyelim derme çatma gece kondu evlerinin arasında en görkemli yapılar camilerdi. Şimdi oralar dümdüz oldu. Böyle koca koca binalar efendim diktiler. Birçok camide ihtilaflı. Hangi anlamda ihtilaflı? Oradan Hacı amcanın bir tanesi orayı almış kendi eviyle beraber. Demiş ki ya burayı da demiş cami yapalım demiş. Şey onda duruyor tapusu. Tapusu onda durduğu için varisleri diyorlar ki biz burayı da istiyoruz diyorlar. Ya cami var üstünde. E zamanında ayırsaydınız kardeşim burası benim öz malım diyor ki haklı. Babasının malı orası sonuçta. Ama cami cami yeri olarak ayrılmamış. Kentsel dönüşümde koca koca binaların arasında yeşil alanlar çok böyle güdük, camiler hakeza güdük. Yani şimdi git böyle gecekondu mahallesi tabir edilen yerlere böyle 8-10 tane ya da 20-30 tane ailenin gidebileceği caminin azametine bak.
Evet.
Ondan sonra şimdi git bir de neredeyse her bir bloğunda 3-4 tane köylük insan yaşayan, köy nüfusu kadar insan yaşayan o blokların arasında böyle minyatür sanki bir biblo gibi konmuş camilerin bir de hacmine bak yani.
Evet.
Şimdi böyle bir değişim var, dönüşüm var yani. Bir tarafından da baktığımız zaman yani maalesef sıkıntı büyük. Yani işi hep böyle biz tamam şey mücadelesi olarak görelim de yani mücadele sadece bir tür güç mücadelesi olarak yürümüyor ki yani. Senin kendine dair hayat nizamını sen yapıya, taşa, ağaca, efendim alana, araziye, camiye giydiremiyorsan, bir şekilde bunlarla sen var olamıyorsan ve burada kul hakkının aslında esas bu gibi noktalarda aranması gerektiğini idrak edemiyorsan, yani yaparız, üç kat çıkarız açık ilaveten bir haçla, bir umreyle ya da bir yere bir efendim cami bağışıyla, camiye yapacağımız teberrüyle bu işi hallederiz diyorsan geçmiş olsun abi. Hakikaten.
Eyvallah abi. Abi bu yine hani tekrar aslında seçimle alakalı bir paylaşım olabilir belki bu. Şimdi her seçim döneminde de benzer şeyler yaşıyoruz ama bu sefer böyle hakikaten insanı çok rahatsız eden şeyler yaşadık. Özellikle sosyal medyadan gelen bazı görüntüler olmuştu. Bunların bu sürece gelmesi de bir manidarlık taşıyor. Ama konuşmakta fayda var. Yani işte bir şahsın Atatürk Havalimanı'na gelip işte başörtülü, örtülü, çarşaflı ablalarımız, annelerimiz, hanımefendiler ettiği hakaretler. Akabinde o şahsın yine daha başka hakaretlerinin olması. Yani bu düşmanlık, bu nefret çok ürpertici geliyor bana Lütfü abi. Keza Adana'da bir işte
iki tane
hanımefendiye yapılan bir saldırı. Evet. Ben onları da terörist diyorum o saldırı. O da terördür yani. O da.
Evet.
Çünkü öyle bir şey olmaz yani. Peçesini açmaya çalışıyor falan böyle.
Evet,
küfür ediyor.
Ve onu da diyor. Bizzat kamera kayıtları ortada olduğu halde inkar ediyor.
Yapmadım diyor.
Ben yapmadım diyor.
Evet.
Yani bu kadar da böyle bir efendim bir üslup.
Şey de öyle demişti abi. 15 Temmuz zaman İzmir'de sela okumaya giden bir imama saldırmışlardı. Camiye bir hanımefendi işte girmişti. İmama saldırdı. Sela okumasın diye. Çünkü onlar darbenin olmasını istiyorlardı. Sonra inkar etti. Ben yapmadım onu. O ben değilim dedi mesela.
Evet.
Sen olsun. Görüntü var. Kamera kaydı var.
Yani bu bunlar var ya ne konuşmaya değer ne efendim zikretmeye değer ne de bunlar şöyledir böyledir demeye değer. Ama şunu tespit edelim. Bak. Geçenlerde yine bu selalara özellikle karşı çıkan yetkililerden bir tanesinin 69 yaşında kalp krizi geçirdi ve selalarla gömüldü.
Hatırladım.
Şimdi bu da ilginç bir şey. Yani bizde bir düşmanlık böyle çok bilinçli değil. Yani mesela Aziz Nesin tarzında değil birçoğu yani. Aziz Nesin hafızlık yapmış bir adam. Notlarını Osmanlıca tutan bir adam. O dedi ki yani beni dedi kesinlikle böyle gömmeyeceksiniz dedi. Yakacaksınız dedi. Çocuklar da dediğini yaptılar, yaktılar yani. Yani Teşvikiye'de ya da diyelim Zincirlikuyu'daki o camide böyle...
Helallik istemedi işte, imam.
Evet. Yani şimdi hakikaten bizim tabii merhamet vasfımız da var. O tarafı da var evet. Yani. İşin böyle son tahlilde insanın hata yapabileceğine dair bu milletin derin hakikaten gündeminde bir öyle bir rahmet ufku, rahmet gündemi hep olmuştur yani. Çok güzel, o önemli bir şey. Ama bu senin biraz önce bahsettiğin sosyal medyaya yansıyan münferit hadiselerde Salihciğim, işte bir tane o havalanındaki hakaret olayı, sonra o gözaltına alındı.
Evet.
Sonrasında
Adana'daki
o iki tane hanımefendiye yapılan çirkin saldırının fairi de yine hemen gözaltına alındı. Sonrasında bu bir parti mensubuna yine bir başka partilinin
hakareti vardı.
Evet,
broşürü dağıtan bir evet, genç bir kardeşimize.
Evet, yani şimdi orada da zannediyorum bir gözaltına alma olmuş. Yani onu da bir herhalde bir şey yapmışlar.
Burada abi ben aslında
sorguya çekmişler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bütün bunların hepsinde aslında bir şey sergilemeye çalışıyoruz. Bir tavır. O tavra karşı böyle bir hani haddini bilmemek söz konusu. Yani tavrımızı bile nasıl göstereceğimiz noktasında hakikaten bir ayarımız yok yani.
Evet.
Yani kardeşim bu düzeye mi düşecektiniz siz ya?
Evet.
Yani ve kimle savaşıyorsunuz yani?
Evet. Evet.
Ezana, başörtüsüne, bunu temsil eden insanlara, evet. Müslümanlara, müminlere, Allah'a, peygambere savaş açtığınızın farkında mısınız?
Evet.
Bu insanlar oturup konuşulsa belki yani o yüzlerine yansıyan kinin, yani tabiri caizse böyle taşan gayızlarının efendim böyle bir kendilerini rahatsız etmediği bir vasatta oturulup konuşulsa belki şey yaparlar yani. Ya aslında yapmamak lazımdı falan filan diye.
Evet.
Şeye de gelebilirler. Ama meselenin hakikaten çok nazik bir noktasıdır bu. Düşmanlık yapanlar aslında neye düşmanlık yaptıklarının farkında değiller.
Evet.
Ya meseleyi beka meselesi haline getirmek de işin aslında bir tür siyasi parti tarafkirliğinin ötesinde olduğunu.
Evet.
Ve bunu tam da işte anlamadıkları için olayı böyle efendim bir hani bir tür kişisel platforma çekip böyle bir tür hani şey yapmak, hoşlanmadığı insanı yok saymak, ona karşı şiddet işte sözle, hakaretle ortaya koyduğu tepkilerle güya kendisini ait vazifeyi yerine getirdiğini düşünmek, kime düşmanlık yaptığını, kendi belki varlık gayesini baltaladığını fark etmesi lazım bu insanların ama maalesef hep bu şeyle alakalı yani biraz da düzeysizlik yani bu çok evet. Cidden düzeysizlik ve esas bence üzüntü verici olan da bu Salihciğim.
Abi bu düzeysizlik acaba hastalık da olabilir mi ya? Çünkü o havalimanında hakaret eden adamın başka videoları da ortaya çıktı.
Yok onun zaten çok psikolojik anlamda dengeli birisi olmadığını
belli,
açık
yani. Belli yani adam şey diyor abi gidiyor havalimanında yine işte bir alkol almaya gidiyor.
Hatta ben orada
gidiyor.
Bir şey bile düşünebilirim yani orada bir tür kurgu da olabilir yani. Ya bu insanlar 3-5 lirayla her şeyi yapabilecek tipler ya.
Doğru.
Yani.
Evet vallahi olabilir abi doğru diyorsunuz. Ya çünkü yani bu hakikaten bir şizofren bir ruh, paranoya yani bu anormal bir ruh hali. Adam bir yerden alkol oluyor abi havalimanından. Fiyatını soruyor. Yüksek diye fiyatı. Onu Cumhurbaşkanı'na bağlıyor. Senin yüzünden fazla fiyatı diyor. Ya kardeşim havalimanı hep pahalıdır zaten yani. Bu yeni bir şey değil ki.
Şimdi bizim,
su da 5 lira yani havalimanı.
Bizim Süleyman Ragıp bir camide böyle bir olay yaşamış.
Evet hatırladım.
İşte ezan diyor tam okundu abi akşam ezanı diyor. Bana anlatıyor geldi. Akşam ezanından sonra şimdi İmam efendi şey olduğu için tek başına olduğu için mecburen ezanı okuyacak.
Sonra namaza
gelecek. Cübbesini giyecek. İşte sarığını takacak. Ondan sonra geçecek. Oradan bir cemaatten birisi kalkacak. Kamet getirecek. Dolayısıyla ezanla kametin arası hafif uzamış. 3 ila 5 dakika arasında. Ki zaten bazıları da bekliyorlar böyle. Beklemek de belki uygun da olabilir. Çünkü sünnet kılmadığı için. Direkt farza başlandığı için akşam namazında. Şimdi diyor Kamet başladı diyor. Tabi bu arada diyor bir 3-5 dakika geçti abi diyor. Kamet başlayınca diyor ben de diyor imamla beraber imamın olduğu yere doğru ilk safa doğru ilerlemeye başladım. Yanımdan birisi de adam söylenerek gidiyor şeye diyor. Ne bu ya? Buna laşkalık ya. Bu ne düzensizlik ya? Reis bu işe el atsın ya. Olmaz böyle kardeşim ya. Niye ara bu kadar uzuyor ki falan. Şimdi reis bu işe el atsın. Sözü tam da bu mantığı gösteren
onun
bir şeydir.
Onun farklı yüzü değil mi abi? Yani mesela havalimanındaki adamla aslında aynı bence yani.
Yani o onu oraya bağlıyor.
O da ona
yani
bağlıyor.
Kendi şirretliğini, evet, affedersiniz, kendi meymenetsizliğini nereye bağlıyor? Burada da yani ya kametle ezanın arasında yani bu imamın inisiyatifinde olan bir şey kardeşim. Bunu da sen gidip ta en üste bağlıyorsan orada hakikaten bir patolojik bir durum var Salih'ciğim. Demek ki toplumun genelinde de böyle bir şey söz konusu olabilir. Biz hakikaten peder şahi bir toplumuz. Ata erkil yani. Biz baştakini böyle her şeyden hani mesul görme eğilimi içerisindeyiz. Belki bu yeni sistem de bu anlamda sevdiğimiz bir sistem oldu yani. Yani gerçekten her şey oraya bağlanıyor. Hı-hı. Dolayısıyla oradan birçok şey hesap sorulur ya da birçok şey oradan beklenir hale gelmiş oldu. Bunun bir tarafından iyi bir tarafı var. Tamam çok güzel bak işte o dağınıklık ortadan kalkmış oldu. Ama diğer taraftan da toplumun hakikaten ya bir kametle ezan arasındaki o 3-5 dakikalık uzayan mevzuyu bile gelip ona bağlaması yani insanların kendilerine ait vazifelerinin
ne kadar yapmadıklarını gösteriyor.
Evet, farkında olmadıklarını da gösteriyor. Yani bu tamamen böyle izlenip de böyle bunu yapmıyorlar diyecek bir hal yok ki ya. Sen ne yapıyorsun? Oturup da bir onu konuşmak lazım yani. Yani bizim toplumlarımızda belki konuşmamız gereken biraz da bu. Şimdi yarın insanlar oy verecekler. Pazar akşam belli olacak. Neyin ne olduğu. Pazartesiden sonra hayat birileri için kabus olacak. Birileri için belki çok daha böyle bir istedikleri bir tarzda devam edecek. Pazartesi aslında değişen bir şey olmayacak. Ben onu genç kardeşlerimiz ilk defa oy kullanacaklar ya da bu seçimle ilgili böyle farklı beklentileri olanlar varsa onlara söylüyorum yani. Senin hayatına ne değişecek birader? Sen kendinle ilgili bir adım atmadıktan sonra ortada sandıktan çıkan sonuçların seni şunun ya da bunun yönetecek olmasının getireceği ikincil etkilerin yanında senin kendi kendine yapacağın etki ki birincil etkidir. Bu asıl olan da budur. Siz diyor kendinize dikkat edin. Siz kendinize eğer dikkat ederseniz dışarıdakilerin yani kafirlerin, müşriklerin size bir zararı olmaz. Bu ayettir ya. Yani biz ne yaparsak kendi kendimize yapıyoruz. Son tahlilde. Dolayısıyla bu tür genç kardeşlerimiz hani ilk oydu kullanacaklar diye söyledin diye ifade ediyorum. Siyaset kurumu gerçekten faydalı ve hayatımızı çok derinden etkileyen önemli bir kurumdur. Ama her şey siyaset değildir. Biz o noktada kendi şöyle her şey siyaset değildir. Yani senin de bir siyasetin var ama siyasete bakışın yani tırnak içindeki o siyaset kurumuna bakışın senin siyasetini doğrudan etkileyen bir şey. Senin siyasetinin aslında burada şekillenmesi lazım. Yani kendi şahsi siyasetin aslında olsun, siyaset olsun kurumuna nasıl baktığına dair bir efendim seni etkileyecek pozisyondur. Yani her şeyi oradan beklemek, her şeyi büyüklerin işte idarenin ya da kurumların yapacağını düşünmek bir gencin kendi kendine yapabileceği en büyük kötülüktür Salih'ciğim.
Eyvallah abi.
Ne yapıp edip iki elimizi başımızın arasına alıp yani o Necip Fazıl'ın meşhur hani şeyi olduğu gibi gençliğe hitabedeki ben neyim, kimim ve bu gidiş neyin nesi diye kendi kendimize sormak ve durumdan vazife çıkartıp onunla ilgili de hakkımızı değil vazifemizin ne olduğunu aramak mecburiyetindeyiz. Seni seçiyoruz derken de gençlere mesajımız şuydu: sen her halükarda geleceksin kardeşim. Geleceksin yani hem geleceksin hem de bu ati manasındaki geleceksin tırnak içindeki yani. Öyle olunca ne olacak? Yahu zaman da oraya gelecek. Dünya da döne döne oraya gelecek. Hep beraber orayı göreceğiz ömrümüz varsa. O zaman işte emrin yani işin yani mesuliyetin yani vazifenin kendisine tevdi edileceği bir kıvamda olacak mısın? Sana diyelim bir yerin müdürlüğünü verecekler. Sana bir yerin şefliğini verecekler. Sana bir annelik ya da babalık mesuliyeti verecekler. Yani vazifeyi eline alacaksın. Ya Türkiye'de bugün idareyi üstlenenlerin ortalama yaşı 50 ila 55 arasındadır Salih'ciğim. Sen kaç yaşındasın?
27.
O kadar genç misin sen ya?
Gencim abi.
Ay maşallah ya.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Yok. Fiziki gençlik mühim değil. Gönlün genç mi?
Genç olduğunu düşünüyorum. Sesim kızıldı.
Bak orada. Bak o kadar açık şey söyleyemedin şimdi. Şimdi bak. Daha bu ne demek biliyor musun?
Hayat yordu bizi abi şimdi.
Yok Salih'im. Hayır. Arabes, oraya girmeyelim.
Arabesk form
bekliyorum. Ben biliyorum buradan, ben zaten. Mehmet abiden. Çok giriyorsun oraya sen maşallah. Şunu söylüyorum. Senin daha 30 senen var ya. 30 sene ne demek? 30 senede muhtemelen dünya bu zamana kadar, tarihin başlangıcından bu zamana kadar gördüğü değişimden daha fazla değişim görecek. Nereye gidiyor dünya? 30 sene sonra sen, hani ortalama insan ömrü içerisinde mesuliyetlerin devredildiği bir yaşa geldiğin zaman muhtemelen ya bir derginin başında olursun, ya bir böyle bir medya kuruluşunun başında olursun. Allah bilir. Veya bir holdingin başında olursun. Veya başta değil de ikinci adam olursun. Allah bilir onu.
En güzel abi ikinci adam olmak.
Neyse bu senin kaderin.
Siz neredeyseniz ben orada olurum abi.
Nasip. Kabirde oluruz belki biz o zamana kadar. Allah bilir bilmiyoruz.
Allah gecinden versin abi.
Evet. Şöyle bir şey. Sonuçta mesuliyetleri almaya geldiğimiz zaman. Yani kader bizi bulduğu zaman. Zaman bizim zamanımız olduğu zaman. Senin zamanın geldiğinde yani. Hakikaten ona hazır olacak mısın? Bunun peki kim tayin edecek? Hocam bugün her günü bir yarış pistine çıkar gibi bugün ne katacağım kendime katma değer olarak bu niyet ve heyecanla, hevesle güne başlayıp ahirinde de yani gün bittiğinde de bugün ne oldu? Bugün Allah için ben ne yaptım? Kendim için ne yaptım? İnsanlık için ne yaptım? Tarih için ne yaptım? Sorularını soranlar işte 30 sene sonra bu soruları sormayanların yanında böyle gökle yer arasındaki fark gibi bir yerde olacaklar. Allah işi onlara verecek.
Evet.
Arza onlar varis olacaklar. İmar ve ihyayı onlar yapacaklar. Tıynetlerine göre yani Allah çalışana veririm diyor. Hep negatif oranla, negatif olanla bulunmuş. Negatif efendim işler yapmış birisi çalışmış ama 30 sene boyunca Allah ona verecek yani. Şimdi böyle olunca da bizim kendi mesuliyetimizin farkına varıp her gün yeni bir yarış başladığını bilip bugün ben katma değer üretecek ne yaptım? Veya en azından kendileriyle yarıştığım insanların bir adım önüne geçebilmek noktasında ben hakikaten üzerime düşeni yapabildim mi? Başkalarıyla yarışmak da mesele değildir. Mesele insanın kendi kendisiyle yarışmasıdır. Ben çok güzel söylediğim, yani çok sevdiğim bir söz vardır. Bir Çinli'nin sözü herhalde. Diyor ki, mesele diyor kimi geçtiğin değil diyor. Bir dünkü senden iyi misin? O mesele odur diyor yani. Yani ertesi gün dünkü senden daha iyi bir durumda olman gerekiyor.
Yani
onu zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iki günü bir olan ziyandadır buyurarak zaten ifade ediyor. Hep böyle üstüne koyarak gitmek gerekiyor. Bu nasıl olur? Efendim 3 sayfa kitap okuyorsundur.
5 okursun.
5 okursun. 2 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyorsundur. 3 okursun. Ya da niteliği arttırırsın. Yani 1 saat Kur'an-ı Kerim okuyorsundur. 25 dakikasında kalitelidir onun zamanı. Diğer 15 dakikada böyle bir dalıyorsundur. Son 15 dakikada böyle değil. Yani hakikaten yani girdi mi bütün böyle ruhunla, ufkunla, bütün letaiflerinle oraya odaklanıp nasibin olan feyzi gıdayı alıyorsundur gibi yani. Böyle insan her gün kendisine bir takım çıtalar koymalı ve oraları aşmak. Bir kitap listen var mı mesela? Ya bunları okumalıyım muhakkak dediğin. Ya şunları yazmalıyım dediğin. Şöyle bir heyecanım var, proje yaparım, kitap yazarım, şöyle şu şekilde şunlara ulaşırım dediğin bir şeyin var mı mesela?
Evet.
Hadi biz şu an Türkiye çapında düşünüyoruz hadiseyi. Ben size söyleyeyim. Türkiye bu ivmeyle, bu hızla, bu efendim yücelişle öyle söyleyelim. Buna take off diyor Frankler. Yani uçak resmen şu anda burnunu yükseliyor. Kaldırdı. En zor an bak, en zor andır uçağın. Böyle burnunu kaldırıp uçması gereken fite gelip yüksekliğe. Diyelim 10.000 fit. Ondan sonra böyle düzeltip orada seyretmesi meselesi. Biz şu anda Türkiye olarak tam o take off pozisyonundayız. Yani burnu dik dik yukarı gidiyoruz yani. Bir tırmanmamız gereken bir yer var. Layık olduğumuz yer. Uçmamız gereken yer. Seyretmemiz gereken yer. Oraya geldiğimizde Afrikalı, Asyalı, ondan sonra Avrupalı, Amerikalı tırnak içindeki kardeşlerimiz gelip bizi bulduğunda gözleri parlayarak, bunlar işte beklediğimiz insanlardı. Her anlamda alternatif bir sistemle gelecekler, geldiler dediklerinde biz onlara hazır mıyız acaba? Hazır olacak mıyız? Afrika'ya gittin Salih'cim, gördün işte ya. Ya Fransızca bilmek lazım, ya İngilizce bilmek lazım. Anlatmak için. Efendim onlar Türkçe öğrensinler. Öğrensinler, öğrenecekler zaten. Bu 2x2=4 böyle bir şey olacak zaten. Ve biz onun keyfini de yaşayacağız Allah'ın izniyle. Biiznillahü teala. Amma ve lakin benim bir genç olarak en az bir batı dilini, en az da bir doğu dilindeki bu Arapçadır, kitabımı anlamak ve dünyayı anlamak noktasında bir batı dilini muhakkak öğrenmem gerekiyor. Diğer türlü nasıl sosyalleşeceğiz?
Evet.
Dünya bizi bekliyor, nasıl diyeceğiz? Evet. 30 sene sonra hadi buyurun dedikleri zaman, atıyorum küresel bir cemiyetin falanca ülkedeki başı ol sen dediler mesela. Hangi vasıfla, hangi sıfatla, hangi liyakatle? Hazır olmak lazım.
Evet.
O da bugünden yapılacak çalışmalarla, ufku himmeti âli tutmakla. Haritadan yer ben diye yazı yazmadık mı Salih'cim ya?
Evet.
Allah bize 10 senede gösterdi bunu ya.
Elhamdülillah.
Haritadan yer beğeneceksin diye yazı yazdım. 10 sene sonra açtık haritayı önümüze. Dedik ki nereye gitmek istersin? Gösterdi, ben buraya gitmek istiyorum. Şuraya gitmek istiyorum. Ona çıktı. Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, işte bir takım Asya Cumhuriyetleri. Buna çıktı diyelim Kosova, şu Arnavutluk. Ona çıktı Afrika. Yani değil mi böyle?
Oralarda hani şu an mukim olup hizmet eden, koşturan abiler de var.
Evet. Evet. Resmen ailesiyle gittiler.
Evet, hicret ettiler.
Hicret
yani.
Ettiler resmen. Şu anda da bakıyorsun, geçen Gana'dan Selman Özpınar buradaydı. Bak Gana'dan Selman Özpınar diyorum artık yani. Konya'dan Selman Özpınar demiyorum artık. Gana'dan Selman Özpınar diyorum. Çünkü öyle bir adanmışlıkla anlatıyordu ki bize. Orada muhteşem bir külliye yapıldı. Sanırsın Büyük Çamlıca Camisi yani.
Evet.
O kadar muhteşem bir külliye. O külliyenin derdine düşmüş. Şimdi buranın imamı, buranın efendim yönetimi, burada yapılacak çalışmalar, yani hanımı var, hanımı da öğretmen.
Hı hı. Beraber
gençte bu tanıdığımız kardeşlerimiz yani.
Evet. Çok güzel bir iftar vesilesi ya Lütfü abi. Gerçekten.
Yani şimdi bu bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani hayat bir taraftan devam ediyor ama koşanlar fark ediliyorlar. Bunu fark etmek de ayrı bir idrak meselesi. Yani siz hep böyle bir sabitlik, ivmesi aynı, hızı değişmez. Ondan sonra tatmin noktasında bir takım böyle heyecan kaynakları bulamamış. Hep böyle işin karamsarlık boyutuna bakanlar için her şey kötüye gidiyor zaten.
Evet.
Ama yani kendini aşmaya çalışanlara Allah hep sürekli yeni ufuklar veriyor. Yeni efendim cepheler açıyor. Ve oralardan da hem dünyanın imarına ve ihyasına hem de kendi ahiretlerinin imar ve ihyasına bu insanlar çalışıyorlar. Örnek oluyorlar. En önemlisi şahit oluyorlar.
Eyvallah.
Neye şahit? Allah ve Resulü haktır, doğru söylemiştir. Çalışana Allah verir. Kendi dininde olanlara kapılar açar. Onların içlerinde yaşadıkları coşku, mutluluk, sevinç ve ortaya koydukları performans Allah bir, peygamber hak sözünün en canlı şahididir. İşte bu göstergesidir.
Eyvallah. Bu yani bu bahsettiklerinizle alakalı Lütfü abi, ben de şöyle bir şey paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Bu devirde, bu çağda özgün kalabilmek çok mümkün değil. Yani çünkü çok fazla dış etken var. Çok fazla bizi etkileyen, uyaran şey var. Sosyal medya olsun, normal medyatik unsurlar olsun. Sürekli bize bir şeyleri böyle gösteriyorlar. Ve burada bu dediğiniz yani kendimizi seçme olayını gerçekleştirirken biz ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü seçeceğimiz şeyleri de hani başkaları sanki ya başka bir şey. Bunu göstererek, uyararak, söyleyerek, şarkı sözüyle yaparak, sinema filmiyle yaparak bize diyor ki şunu seç. Şimdi cazip gelen şey bizim nefsimize hitap eden şey olduğu için dünya, evet, hayatında da biz seçimlerimizi maalesef bunu geri planda yaparak yapıyoruz. Nasıl ki şimdi mesela biz elhamdülillah Müslümanız abi ve hakikaten hani tamamıyla olmasa da büyük ölçüde bunu hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Özellikle dünya görüşümüzle, yaşayışımızla, yani gittiğin yer senindir demenizle, dünya bizi bekliyor demek aslında bir Müslüman bakış açısıdır. Şimdi diğer adam da diyor ki, ya dünya bizi bekliyor ne kardeşim? Sen diyor işte bankada paran var mı, evin var mı, araban var mı? Senin diyor malın mülkün yok, dışarıya yardım yapıyorsun. Senin işte 15 Temmuz oluyor, sen de canını kurtar. Ne yapıyorsun? Git ATM'ye para çek diyor mesela. Yani aynı binada yaşadığımız insanlar, sabahları selam verip akşamları iyi akşamlar dediğimiz insanlar, 15 Temmuz gibi bir akşamda diyelim, o bankadan ATM'ye gidiyor parasını çekmeye, çünkü savaş çıkacak, şey olacak, korkuyor, stok yapayım diyor. Sen gidiyorsun abi köprüye, kurşunların önüne, vatan bizimdir diyorsun. Şimdi ortada gerçekten ciddi bir kişilik ortaya çıkarma sorunu var. Çünkü bizi çok fazla şey uyarıyor ve biz burada gerçekten bu doğru yolu seçerken sanki çevreyi de aslında ona göre planlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle genç arkadaşlarımızın da hani İslami hassasiyeti ön plana çıkaran, vatan millet diyen, ümmet diyen, hakikati söyleyen ve samimi olan tarafları tercih etmelerinde büyük bir güzellik olacağını ben 27 yaşında bir genç olarak Lütfü abisinin deyiminizle
daha küçük. İlla somuta dökeceksin yani hadiseyi.
Küçük olarak.
Ya ben çok daha geniş bir perspektif çizmeye çalışıyorum Salih'ciğim. Sen evet. Getirdin meseleyi. Mam teline.
Bizim
Lütfü program abi, senin programın ama.
Estağfurullah.
Ben şimdi ya, seçim yasaklarına falan filan giriyor da bunu böyle bir farklı yorumlarlarsa da karışmam yani.
Yo, burada siyasi bir yorum yok abi.
Tamam.
Ben genel bir dünya yorumundan bahsediyorum. Yani genç dergisi de bu anlamda.
Bu siyasetin şahı kardeşim. Siyasetin şahı bu. Bu böyle olması da gerekiyor zaten.
Eyvallah.
Tebrik ederim.
Abi ben çok fazla öyle sizin gibi bir şey çizemiyorum, küresel vizyon. Bizim sınırlı Lütfü abi. Somut bizim de dar, yani dar alan paslaşmaları.
Şöyle bak, bu dünya bizi bekliyor meselesinde gerçekten ciddi bir şey var. Hani ya kardeşim buradaki meseleleri mi çözdük de dünya bizi bekliyor falan filan. Hayır, sen çözmezsen de yani istersen sen ne kadar küçük kalmaya çalışsan da elin Yeni Zelandalısı oradan bir saldırı yapıyor ve senin İstanbul'una göz dikmiş adam ya. Buradan efendim yan tarafta bir şey oluyor, savaş oluyor. 3,5 milyon insan hurra giriyor senin içerine. Yani bu bir kelebek etkisi diyorlardı buna, kelebek etkisi. Yani Pasifik'te bir tane kelebek kanat çırpıyor, bizde fırtına oluyor. Bu böyledir kardeşim. Böyle bir küresel dünyada yaşıyoruz artık. Yani bana ne diyemezsin yani. Evet. Ekvator'daki bilmem neredeki köyün adamının meselesi senin meselen olmadan fatihlik iddiasında bulunamazsın. Onun derdini dert edinmeden şahitliğinin gereğini yerine getiremezsin. Ona derman olacak bir yücelişle adanmadan efendim Allah'ın senden beklediği o hakkındaki muradı gerçekleştiremezsin. Ya olacağız ya öleceğiz.
Allah hayırlı ölümler nasip etsin Lütfü abi.
Allah hayırlı oluşlar nasip etsin.
İnşallah, amin. Abi çok teşekkür ediyoruz.
Amin cümlemizden inşallah.
Yine böyle bir programın sonuna geldik. Tabii muhabbette konuşmaya doyum olmuyor. Birçok şeyde konuşabiliriz belki ama malum bazı yasaklar da var şu an. Her şeyde konuşabiliriz. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim Lütfü abi. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir mesajınız son olarak varsa paylaşırsanız memnun oluruz.
Ben dediğim gibi yarınki seçimin hem ümmetimiz hem milletimiz hem de geleceğimiz açısından hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Yarın akşam kutlama yapılacak Salih'ciğim. Şöyle bir şey düşünüyorum ben. Sekirle mi kutlayacağız, secdeyle mi kutlayacağız? Herkes tercihini yapsın kardeşim. Eyvallah. Son sözüm budur.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Efendim genç zamanında bu haftanın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İnşallah hayırlı güzel bir hafta bizlere nasip olur. İnşallah seçimlerimiz hayatımızdır, bunu unutmayız. Ve önümüzdeki hafta tekrar sizlerle buluşuruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.